Ayrım 28, sayfa 262. Yıl 1927, 1 Ocak 1927, 31 Aralık 1927. Dipnot, 1927 yılı, büyüme hızı genel ortalamaya dayanarak %10, 1 reşat altını 8 lira 39 kuruş. Süleyman Nazif'in ölümü 4 Ocak 1927. Mahmut Yesari'nin Çulluk, Yakup Kadri'nin Bir Hüküm Gecesi romanları yayımlanır. Dışişleri Bakanlığı binası hizmete girer. Bugünkü Kültür Bakanlığı binası. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu. Sağlık Bakanlığı binası hizmete girer. Mimar Theodor Post. ABD Senatosu Lozan'da imzalanan diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını sağlayacak olan dostluk ve ticaret anlaşmasını Avrupa ile ilgili bütün anlaşmalar gibi reddeder. Reddedilen anlaşma Lozan Anlaşması değildir. Diplomatik ilişkiler 17 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen bir anlaşma ile yeniden başlar. İzmir Müzesi açılır, Eczacılar Kanunu kabul edilir, 24 Ocak 1927. Ticaret Odaları Kongresi yapılır, 15 Şubat 1927. Sabiha Güreyman kız voleybol takımı olmadığı için Fenerbahçe erkek voleybol takımında oynamak ister, isteği kabul edilir. Fenerbahçe voleybol takımı maçlara karma olarak çıkar. Ankara'nın nüfusu 74.553, Ankara'da çocuk sarayı açılır. Nüfus sayımına hazırlık olarak sokaklara ad ve evlere numara verilmesi kanunu kabul edilir. Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edilir. 28 Mayıs 1927. Bir an önce sanayi dönemine girebilmek için sanayicilere büyük imkanlar tanınır. Teşvik tedbirlerinden 1928'de 1261, 1929'da 1604, 1930'da 1881, 1931'de 2082, 1932'de 2155, 1933'te 2317 girişim yararlanacaktır. Hikmet Bila, CHP sayfa 52. Devlet desteğiyle palazlanan bazı sanayiciler devletçiliğe karşı çıkacaklardır. Lozan Antlaşması gereğince 5 yıl süreyle dış alıma sınırlama getirilemediği için tüccarlarımız bundan yararlanarak bol mal, eşya, ıvır zıvır getirir, stok ederler. Bu durum 1929'a kadar sürer. Dış ticaret dengesini sarsar, açık verir. Azar azar biriken dövizleri eriten bu hesapsız tavır yönetimin gözünde tüccarların saygınlığını çok yaralayacaktır. Ziraat ve Veterinerlik Enstitüleri ve Yüksek Okulları açılması hakkında kanun kabul edilir. 20 Haziran 1927, Yüksek Ziraat Enstitüsü adını alacaktır. Ali yani Yüksek İktisat Meclisi kurulur, 25 Haziran 1927. Bozok adı meclis kararı ile Yozgat olarak değiştirilir. Danıştay göreve başlar 6 Temmuz 1927. Vali Kazım Dirik'in öncülüğüyle İzmir'de ilk 9 Eylül sergisi fuarı açılır. 195 yerli 72 yabancı firma katılır. Samsun Havza Demiryolu işletmeyi açılır 9 Eylül 1927. 3. Milli Tıp Kongresi toplanır 17 Eylül 1929. Ankara'da Anadolu Halk Bilgisi Derneği kurulur. Memur aylıkları aksatılmaksızın ilk kez peşin ödenmeye başlanır. Ekim 1927, memurlar için ne büyük bir devrim. Etnografya Müzesi önündeki Atatürk heykelinin açılışı 4 Kasım 1927, heykelci Kanonika. Etnografya Müzesi'nin yanında da Türk Ocakları Genel Merkezi binası yapılmaktadır. Mimar Holzmeister Ankara'ya gelir. Birçok önemli binanın mimarlığını yapacaktır. Yeni Çankaya Köşkü de onundur. Samsun Amasya Demiryolu işletmeye açılır 21 Kasım 1927. Türkiye Cumhuriyeti adına basılan ilk kağıt paraların dolaşıma çıkması. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar. 5 Aralık 1927. İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu, 25 Aralık 1927. Türk Felsefe Cemiyeti'nin kuruluşu, Profesör Doktor M. Coşkun Değirmencioğlu, Türkiye'de ilk Türk Felsefe Cemiyeti ve sonraki gelişmeler, sayfa 27 ve devamı. Yeni yılı İstanbul'da bazı aileler yılbaşını kutlayarak karşıladılar. Birlikte yemek yenildi. Fıkralar anlatıldı, taklitler yapıldı. Papaz kaçtı, tombala oynandı. Ankara'da Yenişehir'deki bazı ailelerde yılbaşı akşamı eşleri ve çocuklarıyla birlikte içlerinden birinin evinde toplanarak yeni yıla şarkılar söyleyerek neşeyle girmişlerdi. Yaşama sevinci için yeni bir fırsat olan bu yeni adet giderek yayılacaktı. Çoğunluğun birlikte eğlenmeyi pek bilmediği, gülmeyi ayıplayanların bulunduğu bir toplum için yılbaşı birlikte eğlenmek için bir alıştırmaydı. Dipnot, yılbaşının Hristiyanlıkla bir ilgisi yoktur. Yeni yıla girişi kutlamaktır. Nevruz, Hıdrellez gibi bir gündür. Hristiyanlıkla ilgili olan gelenek Noel'dir. İsa'nın doğum günü sayılarak 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı din adamlarımız Noel ile yılbaşını yıllardır birbirine karıştırıyorlar. Bu bilgi eksikliğini artık giderseler. Yeni yılda gazetelerde yer alan başlıca haber İstanbul Radyosu'ydu. Yakında açılacağı belirtiliyordu. Gazeteler ses ve saz sanatçılarıyla, teknik adamlarla yapılan röportajlar ile vitrinler çeşitli marka radyolarla doluydu. Taksitle satışlar başlamıştı. Radyolar evlerde baş köşeyi işgal edecekti. Çoğunun üzerine çapraz yerleştirilmiş küçük dantel bir örtü koymak adet olmuştu. Büyük salon radyoları da salonların en gösterişli yerine yerleştiriliyordu. Aranırsa parazit arasında bazı istasyonların sesleri zar zor duyuluyor, o zaman bütün ev halkı radyonun başına üşüşüyordu. ''Burası neresi? Nece konuşuyor? Susun da anlayalım!'' Sabırsızlık içinde İstanbul Radyosu'nun yayına geçmesi bekleniyordu. 13 Ocak 1927 günlü Hayat dergisinde Ahmet Cevdet Bey uzun bir yazı ile memleketteki iktisadi hayata değinmekteydi. Üzerinde durduğu konu iktisat ilmi için pek bir şey yapılmadığıydı. Özetle kapsamlı bir iktisadi incelemeye rastlamadık. Gerçek iktisatçı sayısı çok az. Üniversite iktisatçı yetiştirmiyor diyor, bağımsız bir iktisat fakültesinin kurulmasını istiyordu. Ama üniversitede yaprak kımıldamıyordu. İktisat Hukuk Fakültesi'nde yardımcı ders olarak okutuluyordu. Dergide aynı gün Zeki Mesut Bey'in Alsanlı bir yazısı çıkmıştı. Hukukçu Zeki Mesut Bey'in bir cümlesi çok beğenildi. Vatansever olmak vatandaş olmanın gereğidir. Dipnot Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. cilt sayfa 3379 ve devamı 2. cilt sayfa 473-478. Gazi çeşitli görüşteki milletvekillerini, bilim ve sanat adamlarını sofrasında buluşturmaya devam ediyor, tartıştırıyor, tartışıyor, öğretiyor, öğreniyordu. Bu forumda Türkiye'nin sorunları konuşuluyordu. Çözüm yolları öneriliyor ve değerlendiriliyordu. Gazi bu konuşmalara zaman zaman yön veriyor, bazı tasarılarını da açıklayarak nabız yokluyor, düşüncelerini olgunlaştırıyordu. Büyük iş çağdaşlaşma zorunluluğunu devletin bütün imkanlarıyla halka benimsetmeyi başarmaktı. Çağdaşlaşma milli egemenliği de, laikliği de, millileşmeyi de, halkçılığı da, uygarlaşmayı da, sanayileşmeyi de, bilgisizlikten, ilkellikten, yoksulluktan, bağnazlıktan kurtulmayı da, bağımsızlığı, milli onuru, özgürlüğü, insan haklarını, vicdan özgürlüğünü, barışçılığı da, görgüyü de içeren büyük hayati bir tasarı, bir idealdi. Bunu vazgeçilmez, ödün verilmez, parçalanmaz bir ideal olarak oluşturan ve uygulamaya koyan ilk önder Gazi Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Türkiye bu sayede hayata dönmüş, yaşama yeteneği kazanmıştı. Hiç kimse bu tasarıyı daha önce bir bütün olarak düşünememiş, düşünse bile açıklayamamış, hele uygulamaya hiç cesaret edememişti. Bazı konularda Batı'yı taklitle yetinilmişti. Gazi'nin ideali Batı'yı taklit etmek değil, Anadolu kültürünün sağlıklı öğelerini koruyarak milletçe çağdaş uygarlığı paylaşmak, ona ortak olmaktı. Gazi bu büyük çok yanlı tasarıyı bütünlüğünü koruyarak, telaş etmeden, araya zaman koyarak adım adım gerçekleştiriyordu. Dipnot, bu kültürün zaman içinde işlevi ve anlamı kalmamış, yozlaşmış, yanları sağlıksız öğeleri vardı. Kan davası, cinsel sapıklık, başlık parası, afyon kullanma, hurafelere inanma, ölülerden yardım isteme, bitten utanmama, kadını hor kullanma, töre cinayetleri, daha birçok yanlış, kusur, hastalık, hurafe, adet, görenek. Ankara Palas adı verilen otel bitmek üzereydi. Mimar Kemalettin Bey binayı zamanında yetiştirmek için şantiyede yatıp kalkıyor, yalnız planını yaptığı üç başka yapı işi için dışarı çıkıyordu. Mustafa Necati Bey'in Gazi Okulu adını verdiği işe, bugün küçük tiyatronun bulunduğu vakıf apartmanına, Ankara İstasyonu'nun yanında yapılan dört katlı yapıma koşuyordu. Her üçü de hızla ilerliyordu. 2 Mart 1927 günü meclis hükümetin isteği üzerine Takrir-i Sükun Kanunu'nun yürürlük süresinin 2 yıl daha uzatılmasını kabul etti. Buna karşılık İstiklal Mahkemelerinin görevleri sona erdirildi. Milli mücadele döneminde ihtilal mahkemeleri olarak bozgunculara, hainlere, asker kaçaklarına, casuslara, ırz düşmanlarına, katillere, soygunculara, işbirlikçilere, isyancılara karşı milli egemenliği, meclisin varlığını, bağımsızlık savaşını, milli namusu ve o kıyamet günlerinde asayişi koruyarak büyük hizmetler görmüştü. İstiklal mahkemeleri tarihe karıştı. Dipnot, Takrir-i Sükun Kanunu hakkında 2. dönem tutanak dergisi 30. cilt sayfa 49. İstiklal mahkemelerinin görevi ise 7 Mart tarihinde sona erdi. Profesör Doktor Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri sayfa 472. Her ihtilal kendine özgü mahkemeler kurmuştur. Türk ihtilalinin mahkemeleri istiklal mahkemeleridir. On binleri, yüz binleri idam ettiği gibi tümüyle gerçeğe aykırı iddialar var. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Bu konuda yapılmış tek bilimsel araştırma Profesör Doktor Ergün Aybars'ın İstiklal Mahkemeleri adlı önemli araştırmasıdır. Geri kalan iddialar dayanaksız şişirmelerdir, tarihe iftira atmaktır. Çeşitli dönemlerde 1920-1927 16 mahkeme hizmet görmüştür. Yerine getirilen toplam idam kararı bilimsel ihtiyatlılık payı ile 2076'dır. Özellikle Ergün Aybars'ın araştırmasına dayanarak Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 647-651. Beklenen gün geldi. 6 Mart 1927 akşamı İstanbul Radyosu yayına başladı. Spikerin sesi duyuldu. Burası 1200 metre uzun dalga 250 kilo sikl İstanbul Radyosu. Muhterem dinleyiciler, tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz. Evlerden sevinç çığlıkları yükseldi. Spiker milletler arası kurallara uyarak istasyonun kimliğini bir de Fransızca anons ettikten sonra programı bildirdi. Şimdi Mesut Cemil Bey idaresindeki musiki heyetimizden Rast makamında eserler dinleyeceksiniz. Musiki heyetine ajans haberleri, haberleri Fransızca şarkılar, şarkıları Selim Sırrı Bey'in beden sağlığı hakkındaki konuşması izledi. Tecrübe yayını o günlük sona erdi. Radyosu olan her evde bir eski zaman konağında olduğu gibi fasıl heyeti dinlenmişti. Bu ne olağanüstü bir olaydı. Teknoloji dünyayı değiştiriyor, bazı imtiyazları siliyordu. Kimi haberleri önemsemiş, kimi Fransızca şarkılara bayılmıştı. Selim Sırrı Bey'in konuşmasına herkes hayran kalmıştı. Kasım ayında da Ankara Radyosu yayına başlayacaktı. Türkiye radyo yayınına başlayan ilk birkaç ülke arasında yer alıyordu. Daha güçlü, bütün ülkeye ulaşacak milli radyolar kurmak için çalışmalara başlandı. Kısa dalga üzerinden dış dünyaya yayın yapacak bir istasyon kurma işi de gündeme alındı. 21 Mart 1927 Pazartesi günü Etnografya Müzesi'nin yanındaki geniş alanda Türk Ocakları Genel Merkezi'nin temel atma töreni yapılacaktı. Eski Halk Evi, bugünkü Devlet Resim ve Heykel Müzesi. Başbakan, bazı bakanlar, birçok milletvekili, Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Supi Bey, binanın mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu, Ocaklılar alanı doldurmuşlardı. Genel Başkan Hamdullah Supi Bey uzun bir konuşmayla Türk Ocakları'nın kuruluşunu anlattı. Türk Ocağı kendini red ve inkar eden bir hava içinde doğdu. Ona herkes karşıydı. Hatta birçok Türk aydını bile. Diğer milletler her şeyi dinlemeye tahammül gösteriyorlardı. Fakat Türklüğün geçmişinden, şerefinden ve hakkından söz edildiği zaman bunları işitmeye tahammülleri yoktu. Türk Ocağı diğer milletlerin hususi dayanışmasına karşı bir tepki olarak meydana çıktı. Osmanlı İmparatorluğu dahilinde her milletin kendine mahsus bir davası vardı. Her milletin hakkı konuşulurdu. davası olmayan, hakkı düşünülmeyen yalnız Türklerdi. Türk ocağı Osmanlı vatanı üzerinde ilk defa sıkılmış bir yumruk gibi göründü ve Türk davası Türk ocağı ile diğer davalar arasına girdi ve bir yer tuttu. Türk ocağının iddiası, Türk milletinin hakkı, Türk milletinin şerefi ve onun her tehlikeden uzak olması gereken geleceğiydi. Türk ocağının doğduğu gün ile bugün arasında 16 yıllık bir mesafe vardır. Ben şimdi hayalimin gözüyle bu mesafeyi hayretle seyrediyorum. Dipnot: Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. Cilt Sayfa 628-629. Nereden nereye? 16 yılda tarih başka türlü aktı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, Türklüğe karşı çıkanlar teslimiyetçiler, işbirlikçiler, hainler, bölücüler kaçtılar ya da geçici olarak sustular. Hamdullah Supi Bey bu konuşmasında İtalyan faşizmini de övmüştü. O hareket milliyetperverdir, biz milliyetperveriz, biz faşizmin coşkusunda hem geçmişimizi hem geleceğimizi görürüz. Ali Nejat Ölçen, Halk Evleri, sayfa 11. Mussolini'den büyük vatanperver diye söz ediyordu. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması, sayfa 267. Bu konuşma dikkati çekti. İtalyan milliyetperverliği ırkçıydı. Kısa bir süre önce bir İtalyan hareketine karşı seferberlik ilan edilmişti. Mussolini tam bir emperyalistti. Bu övgü Türk ocaklarının bazı yaklaşımlarından duyulan rahatsızlığı arttırdı. Nice ateşlerden ve harikalıklardan geçerek bugüne ulaşılmıştı. Gazi minnetle andı. Bu uzun konuşmadan sonra İsmet Paşa temele ilk harcı koydu. Büyük ve sanatlı yapının yapımına başlandı. Herkes Hamdullah Supi Bey'in acıyla anımsattığı dönemin tarihte kaldığına inanıyordu. Dipnot: Günümüzde Türklüğü reddeden ya da horlayan o tuhaf dönemi anımsatan görüşler belirdi. 75 milyonun 60 küsur milyonu Türk. Herhalde bu gerçek unutulmamalı. Osmanlı Türkleri Osmanlı yapmaya kalkışmış, hem kendi mahvolmuş hem Türklük çok yıpranmıştı. Şimdi de Müslümanlığı bir milletmiş gibi kabul ettirerek yine Türk'ü silmeye çalışanlar var. Millet ile dini ya da ümmeti, sosyolojiden, siyaset biliminden, özgür aklın rehberliğinden yoksun Osmanlı karıştırabilirdi. Ama günümüzde bilime, gerçeğe, olgulara, duruma, tarihe aykırı bu görüşün yeşermesi çok düşündürücü bir olay. Bu görüş sahiplerinin tarihi iyi okumalarını diliyorum. Orada bu yaklaşımın olumsuz sonuçları yazıyor. Yahudi dinine mensup olanları bir millet olarak değerlendirenler Yahudilerdir. Bu sırada Suriye'de Kürt Milli Genel Kurultayı toplanmıştı. Kurultaya Kürt Teali Cemiyeti, Kürt Teşkilatı İçtimaiyesi, Kürt Millet Partisi ve Kürt Milli Birliği adlı dört örgütün temsilcileri katılıyordu. Hoybun adlı bölücü örgütün kurulmasına bu toplantıda karar verildi. Toplantıya Vanlı Papaz Vahan Papazyan da katılmıştı. Taşnak Partisi de Kürt hareketini ve Hoybun örgütünü destekleyecekti. Hoybun örgütünün kurulmasına İngilizler ve Fransızlar ön ayak olmuşlardı. 4 yıl önce imzalanan Lozan Anlaşması'yla İngiltere ve Fransa Türkiye sınırlarını, bütünlüğünü, bağımsızlığını kabul etmişler, anlaşmanın altına şeref imzalarını atmışlardı. Şimdi Türkiye'yi bölmeye çalışacak olan Hoybun örgütünü kurduruyorlardı. Mehmet Akif Bey haklı olarak bunlar için tek dişi kalmış canavar demişti. Çıkarları için bu büyük ülkelerin feda etmeyecekleri hiçbir kutsallık yoktu. Hoybun örgütü adına Celadet Ali Bedirhan ile Taşnak Partisi adına Vahan Papazyan bir anlaşma imzaladılar. Kanlı Taşnak Partisi ile Hoybun amaçlarına ulaşmak için Türkiye'ye karşı birlikte savaşacaklarını, birbirlerine yardım edeceklerini ilan ettiler. Anlaşmanın bir maddesi özetle şöyleydi: her iki taraf bağımsız bir Kürdistan ve birleşik bir Ermenistan kurulması için ortak düşmana karşı savaşmaya devam edecektir. Ortak düşman Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Kurultay bir bildiri yayımladı. Kurultay herkese duyurur ki Ermenistan ve Kürdistan'da asırlardan biridir Ermeniler ve Kürtler yaşamaktadır. Onlar kendi bağımsızlıkları uğruna çalışırlarken ülkelerinde herhangi bir yabancı hakimiyeti reddederler. Çünkü bu iki ülke yalnız ve yalnız Ermeni ve Kürt uluslarına aittir. Hoybun örgütü Celali aşiretinden İbrahim Ağa ile Osmanlı ve Türk ordusunda yüzbaşı olarak çalışmış olan Yüzbaşı İhsan Nuri'ye paşalık ünvanı verdi. İhsan Nuri'yi Ağrı isyanını başlatıp yönetmekle görevlendirecekti. Dipnot, bütün paragraf için Uğur Mumcu Kürt dosyası sayfa 24-25, Bilal N. Şimşir Kürtçülük 2. cilt sayfa 322-324, Hoybun'un ileriki toplantıları hakkında Profesör Doktor Haluk Çay, her yönüyle Kürt dosyası sayfa 331-341. Nisan 1927'de Avrupa'da yaptığı bir incelemeden dönen Mustafa Necati Bey, birçok insanı heyecanlandıran bir demeç vermiş, özetle şöyle demişti. Milli kültüre ait kurumlara büyük önem verilecek. Ankara'da üniversite, müze, milli kütüphane, milli tiyatro gibi Türk milletinin şeref ve kudretiyle oranlı büyük bilim ve sanat kurumları kurulacaktır. 7 Nisan 1927 günlü Hayat dergisinde Fuat Köprülü'nün bir yazısı yer aldı. Fuat Köprülü Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in demecini büyük müjde olarak niteliyor, özetle diyordu ki, İtirafa mecburuz ki medeni varlığı temsil eden bilim ve sanat kurumları bakımından başka milletlere göre çok, pek çok yoksuluz. İstibdat dönemi bu cins kurumlara değer vermek şöyle dursun, milli kültüre ait her teşebbüsün mahvı için çılgıncasına çalışmıştı. Meşrutiyet yıllarında da bu hususta büyük bir şey yapılamadı. Bilim ve sanat kurumlarımızın canlanmaya başlaması ancak Cumhuriyet yönetiminde kabil oldu. Dipnot Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 632. Baharla birlikte çiftlikte çeşitli türde 50 bin ağaç daha dikilmişti. Sebzeler yetişmişti. Yoğurt ve peynir üretimi başlamıştı. Buğdaylar baş vermiş, tarlalar yemyeşil olmuştu. Bir tepeciğin üzerine Gazi'nin istediği iki katlı evin ve yakınındaki büyük havuzun yapımı bitmek üzereydi. Marmara Köşkü, Marmara Havuzu diye anılacaklardı. Halk için tasarlanan büyük bahçe çimenlerle, çiçeklerle süslenmiş, tahta sıralar, masalar yerleştirilmişti. Halk tatil günleri trenle geliyor, birlikte getirdikleri yemekleri yiyor, geç vakte kadar temiz hava alıyor, yeşillik içinde yüzüyor, oynuyor, eğleniyor, yine trenle geri dönüyordu. İstasyona Mehmet Ali Bey adında deneyli, nazik bir şef atanmıştı. Dipnot, bazı kaynaklarda adı Mehmet Tazin olarak veriliyor. Gazi de fırsat buldukça çiftliğe uğruyordu. O da tabanca taşıyordu artık. Yaverlerine, İsmail Hakkı Bey'e güveniyordu. Ama en çok kendi çevikliğine, sezgisine güveniyordu. Milletine karşı bir borç olarak gördüğü görevini yerine getirmeden bir kazaya uğramak istemiyordu. Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Erişirgil ile üye İbrahim Alaaddin Gövsa sohbet ediyorlardı. Emin Bey, bu büyük devrimin nedenlerini ve amacını biz biliyoruz dedi. İçinden gelmekteyiz. Ama ideolojisi yapılmadığı için gelecek nesiller nedenleri ve amacı bilemeyecek. Şimdi bile birçok kişi yeterli açıklıkta bilmiyor. Bu eksikliği gidermek üniversitenin görevidir. Yakın tarihimizi, ne halde olduğumuzu, bu noktaya nasıl geldiğimizi herkes iyi ve doğru bilmeli. İbrahim Alaaddin Bey, haklısınız dedi. Mesela koca imparatorluk neden küçüldü, zayıfladı, aciz, geri kaldı? Anadolu niçin bu kadar yoksul, geri, ilkel durumda? Balkan Savaşı'nda, büyük savaşta neden yenildik? Cumhuriyet Osmanlı'dan nasıl bir miras devraldı? Bunları da herkese, her düzeydeki insanlarımıza iyi anlatmak zorundayız ki Cumhuriyet'in değerini, anlamını bilebilsinler, ona sahip çıksınlar. Bu yalnız üniversitenin değil, bütün aydınların, yazarların, hepimizin görevidir. Böyle güzel dertleştiler. Üniversitenin aydınların, yazarların, bütün bunları herkese anlatacak çeşitli kitaplar yazmaları, özellikle halka uygun biçimde anlatmaları gereği üzerinde durdular. Yazmayanları ayıpladılar. Ama ikisi de fırsat bulup bu eseri yazamadı. Dipnot Atatürk Devri Fikir Hayatı, 1. cilt sayfa 187-191. 12 Mayıs 1927 günlü M. Emin Erişirgil'in yazısından yararlanarak. 22-23 Mayıs gecesi Gazi bir kriz geçirdi. Nutuk'u yazdırdığı günlerdi. 30 saat aralıksız çalıştığı oluyordu. Kalp uyarıda bulunmuştu. Almanya'dan getirtilen iki doktor Gazi'nin sigara içmekten ileri gelen bir kalp rahatsızlığı yani anjin geçirdiğini söylediler. Dinlenmesi gerektiğini söylediler. Gazi doktorların bu tavsiyesine güldü. Dinlenmek mi? Bir kez bile nezle olmamıştı. Sağlıklı, dinç, enerjik, dayanıklı, yorulmaz bir insandı. Doktorların durumu abarttıklarını düşünürdü. Bu nedenle de doktor tavsiyelerine gerekli önemi vermezdi. Bu kez de vermeyecekti. Mayıs ayının sonunda birkaç yıl önce zor inanılan bir iş başarılmış, Ankara Demiryolu Kayseri'ye ulaşmıştı. Bayraklar ve taflanlarla süslü lokomotifin çektiği özel katar Kayseri'ye kadar yol boyuna çıkan köylüler tarafından coşkuyla selamlandı. Ankara'ya, Kayseri'ye gitmek artık ne kadar kolay olacaktı. Belki ürünlerini de gerekli hazırlıklar bitince büyük pazarlara gönderebileceklerdi. Ankara'daki doktorlara ulaşabileceklerdi. Meclisi görecek milletvekilleriyle konuşabileceklerdi. Parası olan belki İstanbul'a bile gidebilirdi. Lokomotif istasyona girmeden çok güzel bir takın altında durdu. Önünde yolu kesen ipek bir kurdele vardı. Önce Bayındırlık Bakanı Beyiç Bey konuştu, sonra İsmet Paşa güzel, heyecan verici bir konuşma yaptı. İsmet Paşa konuşması bittikten sonra hayırlı olmasını dileyerek kurdeleyi kesti. Ankara-Kayseri hattını işletmeye açtı. Lokomotif düdük öttürerek konuşmaları dinleyen binlerce kişiyle birlikte alkışlar içinde ağır ağır ilerledi. Yapımı bir ay önce bitmiş güzel Kayseri istasyonuna girdi ve durdu. Dipnot, istasyon binası yapımını kısa zamanda sonuçlandıran yüksek mühendis Haydar Bey'dir. Tarih 29 Mayıs 1927 idi. Makinist ile ateşçiler kirli ve terli yüzleriyle kalabalığa gurur içinde bakıyorlardı. Alkışlar göğü titretiyordu. Osmanlı döneminde İstanbul-Ankara Demiryolu Alman şirketi tarafından 21 yılda yapılmıştı. Cumhuriyet Yahşihan Kayseri arasını 311 kilometre 2 yılda aşmıştı. Bundan sonraki ilk hedef doğuya doğru Sivas, güneye doğru Ulukışla'ydı. Bu tasarılara artık inanmayan da yoktu, gülen de. Bir Junkers A-20 uçağı da o sırada istasyonun üzerinden geçerek fabrika yakınında hazırlanan toprak piste indi. Kayseri milletvekili Ahmet Hilmi Kalaç Bey yanındaki hemşerisine "İşte Cumhuriyet bu" dedi, yani uygarlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 Haziran 1927'de Umumi Müfettişlik Teşkilatı hakkındaki kanunu kabul etti. Dipnot, Umumi Müfettişlik Kanunu çıkmadan önce 18 Haziran 1927'de bazı eşhasın şark menatıkından garp vilayetlerine nakillerine dair kanun kabul edilmiştir. Serap Yeşiltuna da Türk ve Kürtler sayfa 162. Kanun hükümete 1400 kadar şahıs ve aileleriyle 80 asinin ağır ceza mahkumlarının batı illerine nakli konusunda yetki vermektedir. Birbirine yakın sorunları benzer iller arasında eşgüdümü sağlamak, denetimi güçlendirmek ve benzeri amaçlarla seçilecek illerin bağlı olacakları bir üst makamın kurulmasının yararlı olacağı düşünüldü. Doğuda sıkı yönetim sona erdirileceği için bu boşluğun bir umumi müfettişlikle doldurulmasının düşünüldüğü de anlaşılıyor. Bazı olaylar başlamıştı. Bölge bir an önce uygarlığa kazandırılmak isteniyordu. Bu nedenle ilk umumi müfettişlik Güneydoğu'da kurulacak, ötekiler bunu izleyeceklerdir. Bu konudaki belgeler bakımından yararlı bir çalışma, Cemil Koçak Umumi Müfettişlikler 1927-1952, İletişim Yayınları İstanbul 2003. Birinci Genel Müfettişlik 1927'de Diyarbakır'da, ikincisi 19 Şubat 1934'te Edirne'de, üçüncü Genel Müfettişlik 6 Eylül 1935'te Erzurum'da, dördüncü Umumi Müfettişlik 16 Ocak 1936'da Elazığ'da kuruldu. Dördüncü Umumi Müfettişliğe Tunceli veya Dersim, Bingöl, Elazığ ve Erzincan bağlandı. Merkezi Elazığ olacaktır. Meclisin 4 yılı dolmuştu. Ertesi gün yeni seçime gidilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Dipnot, ikinci meclis hakkında genel bir inceleme, Işıl Çakan, Türk Parlamento Tarihinde ikinci Meclis, Çağdaş Yayınları İstanbul 1999. Yaz sonunda yeni seçim yapılacaktı. Kimi seçim bölgesine gitti, kimi aday listelerinde kesin yer alabilmek için Ankara'da kalarak parti yönetimiyle ilişkiyi sürdürdü. Listeleri parti yönetim kurulu hazırlıyordu. Listeler son olarak Gazi'nin, İsmet Paşa'nın ve parti genel sekreterinin onayına sunuluyordu. Halk Partisi grubu tek parti çerçevesi içinde toplanmış, türlü akımları temsil eden çeşitli milletvekillerinden oluşmaktaydı. Ortak yanları saltanat ve hilafet karşıtı olmalarıydı. Her etnik gruptan insan partide ve mecliste yer buluyordu. Fali Rıfkı Bey, biz Devrim Partisi değiliz diye sızlanıyordu. Devrim Partisi böyle olmaz. Milletvekillerimiz parti ilkelerimizi kesin kabul eden mütecaniz, yani benzer insanlardan oluşmalı. Ama bu görüşü parti yönetimine de Gazi'ye de kabul ettirememişti. Halk Partisi memleketteki bütün sesleri ve renkleri bir araya getiren bir koalisyondu. Onu tek parti olarak nitelemek kuramsal olarak da, gerçekçi olarak da yanlış olurdu. Birkaç parti gibiydi ya da birçok görüşü içeren büyük bir siyasi kuruluş, bir okuldu.